Ayrım 48.
Bir batılının Çin'in dünyasına yüreğinde nasıl yer açabileceğini göstermek için tek bir örneğin yeteceğini sanıyorum. Çin'de Bilim ve Uygarlık adlı birkaç ciltlik kitabın yazarı ve batının Çin'in anlamasına katkıda bulunmuş en önemli insanlardan biri olan biyokimyacı Joseph Needham, doğumu 1900, boş zamanlarında bugün bile söylenmekte olan şarkılar besteleyen, ancak karısıyla aralıksız olarak kavga eden Ader benli bir anestezisin oğluydu. Needham, bir savaşın ortasında büyüdüğünü söylüyordu. Tarihsel açıdan bakılırsa aile içi geçimsizliklerin olumlu bir yanı da olmuştur. Needham üzerindeki olumlu etkisi onu insanları birbiriyle uzlaştırmanın yolları üzerine düşünmeye itmesi oldu. Needham hayatı boyunca kaygıya bağlı nevroz belirtileri gösterdi. Ama bunlar ölene kadar bağlı kaldığı protestanlık inancını daha da pekiştirdi. Dini bağlılığın hasbelkader bu cemaatin bir üyesi olarak doğmuş olmaktan kaynaklandığını söylüyordu. Ama bu arada bağlı olduğu dine kendi yorumunu getirmekten ve cinselliğe, ırk sorununa ve sosyal adalete yaklaşımını iyileştirmek için aktif olarak çaba harcamaktan geri durmuyordu. Anglikan inancının üzerine pek çok başka din ve felsefeye karşı geliştirdiği yakınlığı ekledi. Needham'a göre dinin özünü oluşturan şey dogma değil, şiir ve iyi ahlaktı. Bilimsel olarak ispatlanamayan içinde hissetmekti. Eski Romalılara hayranlık duyan bir kültürde yetişmiş biri için Konfüçyüs'ün öğretileri bir yaratıcıya yer vermeseler de benimsemenin hiç de zor olmadığını ileri sürüyordu. Ve her insana çok önemli bir misafirini ağırlıyormuş gibi davran diyen Konfüçyüs'ün ne demek istediğini anlamıştı. Zayıflığın güçlülük üzerindeki zaferini vurguladığı, kendiliğindenliğe ve doğallığa önem verdiği ve doğaya mistik bir sevgiyle yaklaştığı için Taoculuğu dikkate değer buluyor ve doğal bilimlerle teknolojinin gelişiminde Taocuların oynadığı öncü rolün altını çiziyordu. Dünyanın kurtarılma olasılığını reddettiği için başlangıçta Budizm'e kaygıyla yaklaşmış ama Sinhali Budistlerle tanıştıktan sonra Budizm'in merhamete verdiği önemin her şeyin beyhudeliğine duyduğu inançtan daha değerli olduğunda karar kılmıştı. Konfüçyüs diyor ki, insanlık onuruna saygı duyan ve sevginin ve nezaketin gereklerini yerine getiren kişi, dört denizin çevrelediği her ülkenin her insanıyla kardeştir. Needham'ın Çin'e duyduğu ilgi nezaketten de dünyanın birliğini keşfetmiş olmanın sevincinden de öteydi. Çin'de ayrıca kendi inançlarından farklı pek çok şey keşfetmiş ve kendi ilkelerini tam olarak kavramanın vazgeçilmez koşulu olarak bunu minnetle karşılamıştı. Kilitlerin belki en göz korkutucu olanı İslam'ı inançsızlardan ayıran kilittir. Gel gelelim Arapça, adam kelimesinin duygudaşlık kökünden türediği tek dildir. Adam olmak demek, etimolojik olarak nazik ve lütufkar olmak demektir. Araplar atasözlerinde kendilerini sevilmeyi seven halk olarak tanımlarlar. Cihat, İslami bir görev olduğuna göre Müslüman ülkelerle komşuları arasındaki çekişmelerin asla bitmeyeceğine mi inanmak durumundayız? İslam'ın iyi bir hayatla ilişkilendirdiği ideal toplumsal kaynaşmadır, savaş değil. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de indirilen ilk ayetlerinde savaş kelimesine hemen hemen hiç rastlanmaz. Peygamber bir savaş dönüşü artık savaşların en önemlisiyle her insanın ruhunda gerçekleşen savaşla ilgilenebilecek olmaktan sevinç duyduğunu belirtmişti. İslam'ın hızla gerçekleşen askeri zaferlerinin ardından Kur'an-ı Kerim'in kılıç ayetlerinin ayetü seyf, barışçıl olanların önüne çıktığı görüşünün yaygınlık kazandığı doğrudur. Ama ilahiyatçılar her zamanki gibi buna katılmamışlardır. Örneğin Seyit Ahmet Han 1817-1898 cihadın Müslümanlar için ancak dinlerinin gereğini yerine getirmekten kesin biçimde alıkonmaları halinde geçerlilik kazanan bir görev olduğunu ileri sürmüştü. Kılıç ayetlerini bir kez daha öne çıkaran şey Müslümanların hak ettikleri saygıyı görmedikleri ve sömürgeciler tarafından küçük düşürüldükleri duygusuna kapılmaları olmuştu. Yeniliklerden sakının demişti İslam peygamberi. Yüzeysel olarak bakıldığında İslam'ın modernleşmenin her türlüsüne karşı olduğu düşünülebilir. Ama ortaya çıkışı izleyen ilk 250 yıl içinde İslam bireysel düşünceye son derece geniş bir hareket alanı sağlamıştı. Ayrıca İslam'ın desteklediği bir başka çaba daha vardı. İçtihat. Bu kavram iman edenlerin kutsal metinlerde değinilmeyen konulara ilişkin davranış biçimlerini bireysel olarak belirlemeleri gerektiği anlamına geliyordu. Hazreti Muhammed, Kur'an-ı Kerim'i yakından inceleyen ve kendi görüşlerini oluşturmak için ellerinden geleni yapanlara ödül vaat ediyordu. Görüşleri yanlış bile olsa. İslami mezhepler içinde en çok taraftar toplayan Hanefilik mezhebinin kurucusu ve İslam'ın en önemli fıkıh bilginlerinden biri olan Ebu Hanife 700-767 fikir ayrılıklarının, ihtilafların Allah katında caiz olduğunu bildirmişti. Diğer üç mezhepte her biri diğerinden farklı olmasına rağmen eşit ölçüde muteber sayılıyordu. İslam tarihinin belirli bir noktasında kimi ilahiyatçılar kişisel hüküm, içtihat devrinin artık kapatılması gerektiğini, çünkü ilahiyatçıların o güne kadar verdiği hükümlerin her türlü belirsizliği ortadan kaldıracak birikime ulaştığını ileri sürdüler. Başka bazı ilahiyatçılar ise bu yolun açık tutulması gerektiğinde ısrar ettiler. Örneğin İbni Teymiye 1263-1328 İslam'ın muhafazirin biçimlerine yakın durmasına rağmen Müslümanların sıradan ölümlülere değil yalnız Allah'a ve onun peygamberine itaat etmekle yükümlü olduğunu belirtiyordu. Her biri kendi bilgi ve yeteneği çerçevesinde görüş bildirme hakkına sahipti. Hem İbni Teymiye hem de Ebu Hanife görüşlerinin diğer Müslümanlar tarafından kabul görmemesi nedeniyle hapis yatmıştı. Bölünmeler ve fikir ayrılıkları İslam tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dışarıdan bakarak İslam'ı hiç değişmeyen yekpare bir bütün olarak algılayanlar, İslam geleneklerinin olağanüstü zenginliğini, diğer dinlerin tarihleriyle paylaştığı karmaşık duyguları ve Hazreti Muhammed'in insanların yüreklerindeki inançları ancak Allah'ın yargılayabileceği yolundaki beyanının taşıdığı önemi tamamen gözden kaçırmaktadırlar. İslam dini her ne kadar Allah'ın iradesine teslimiyeti önemli vurgulamışsa da Kadiriye mezhebi insanların sınırsız irade özgürlüğüne sahip olduğunu savunuyordu. Hatta haricilere göre kadınların imamlık etmesi de caizdi. Şebib bin Yezid'in önderliğindeki harici ayaklanmalarından biri kadınlardan oluşan bir orduyla gerçekleştirilmişti. Ezarika mezhebi doğru yoldan ayrılan devlet reisine karşı ayaklanmanın vacip olduğuna inanıyordu. Şiiler ahlaki mükemmelliğe dönüp bitmez tükenmez arayışlarında akıl ve iradeyi dünyevi olanlardan uzaklaştırıp yalnız Tanrı düşüncesine yönelten bir mistisizmle seküler devletin meşruiyetine yönelik bir meydan okuma arasında gidip gelmişlerdir. Elbette Hristiyanlarla Müslümanların birbirleriyle her konuda anlaşmaları beklenemez. Tek tanrılı dinler her biri kendi yoluna gitmiş kardeşlere benzerler. Ayrıca yüzyılların hakareti ve aşağılaması kolay unutulamaz. Kur'an-ı Kerim'de İsa Mesih'in adının 93 kez geçmesi ve Akinolu Aziz Toma'nın İbn Sina'dan 251 kez söz etmiş olması pek bir şey değiştirmez. İnsanların birbirini anlamasının yolu dini tartışmalar değildir. Ama İslam uygarlığında da diğer bütün uygarlıklarda olduğu kadar zengin bir yaklaşım çeşitliliği mevcuttur. Bugün pek çok Müslümanın bir kahraman olarak bağrına bastığı şair el Mütenebbi 915-965 sinirilmeyi reddeden, haksızlığa meydan okumaktan kaçınmayan ve yetenekleriyle övünmekten utanmayan biriydi. Şiirinin Kur'an-ı Kerim'le boy ölçüşecek güzellikte olduğunu ileri sürmüştü. Hem Don Kişotvari hem bağımsız hem de yüce gönüllüydü. Öte yandan bağışlanma mektubunun yazarı, dogmatizmi alaya alan, sayici müminlerin inancı ne olursa olsun yeryüzündeki bütün yaratıklara iyilik eden kişiler olduğunu söyleyen ama vejeteryan şair El-Mağari de 973-1057 en az onun kadar hayranlıkla anılmaktadır. Mağari bütün yaratıklar sözünü rastgele seçmemişti. Çünkü hayvanların ilk büyük savunucularından biriydi. İranlı hekimlerin en şöhretlisi olan Ebu Bekir Zekeriya Razi 859-25 dinin siyaset üzerindeki nüfuzuna şiddetle karşı çıkmasıyla ve bilimsel kuşkuculuğuyla Voltaire'in öncüsü sayılabilecek bir felsefeciydi. Psikomatik hastalıklar, ilaç diye verilen etkisiz maddelerin hastalar üzerindeki etkisi ve sahte doktorlar konusunda uzmandı. Hristiyanlar kadar Müslümanlar da eski Yunan uygarlığının mirasçılarıdır. Gırnatalı Ebu Bekir İbni Tufeyli'nin ölümü 1185, ıssız bir adada tek başına kalan bir çocuğu anlatan romanı Robinson Crusoe'ya ilham kaynağı olmuştu. Hikayenin ana fikri, insanın düşünerek kendi kendine hakikate ulaşmasının mümkün olduğuydu. Ve düşünmek, Müslümanlar için de başka herkes için olduğu kadar kuşkuyu besleyen bir etken olmuştur. Bunun en iyi bilinen örneği El Gazali'dir, 1058-1111. Gazali, müderrislik görevini bırakarak zihninde beliren sorulara cevap bulmak üzere yıllarca tek başına seyahat etmiş ve sonunda İslam'ın farklı cephelerinin akılcı, mistik, hukuki, siyasi, yetenekli beyinleri tatmin edecek biçimde nasıl bir araya getirilebileceğini göstermişti. Müslümanlık inancına kendilerini bütünüyle vermiş olan sufilerin en başta gelen amacı Tanrı'ya yaklaşmak olmuştu. Sufi şair Mevlana Celaleddin Rumi'ye 1207-1283 göre tereddüt, yılgınlık, acı ve aşk hep insanlar içindi. Ama bunlara rağmen insanın ıstırap içinde yuvarlanması gerekmiyordu. Müzik ve dans aracılığıyla hayatın hakikatini keşfetmek mümkündü. Dinle sesini neyin, nasıl inliyor, ayrılığın şarkısını nasıl söylüyor? Mevlana, insanların müziğin namelerine uyarak acılarını, hayatın belirsizliklerini ve ayrılıkları unutması ve vecde kavuşması için semazenliğe dayalı bir tarikat kurdu. Kendimi hangi sınıfa koyacağımı bilemiyorum diye yazmıştı. Ne Hristiyanım ne Yahudi. Ne putperest ne de Müslümanım, ne doğudan geliyorum ne batıdan, ne toprağa aitim ne de denize. Dünya mahlukatından değilim ben. Sonsuz saadet arayışında insanlara rehberlik ve yol arkadaşlığı öneren pek çok dinsel örgütün bir bölümü elbette manevi amaçlarından saparak birer öfke, hatta nefret yuvasına dönüşmüştür. Hemen hemen bütün dinler mistik deneyimlerin peşine düşmüştür. Ancak aradıkları Tanrı aynı olmasa da bu arayışın onları nasıl birleştirdiğinin çok ender farkına varmışlardır. Müslüman ülkelerin büyük bölümünde kadınlara tahsis edilen konum, Batılılar için muhtemelen en ciddi ve aşılması en zor engeli oluşturmaktadır. Ancak kadınların erkeklerden aşağı olduğu iddiasının görünüşte keskinliğinden şüphe edilemeyecek kutsal metinlerle destekleniyor olmasına rağmen, peygamberin torunu Zeynep, bir itaatkarlık ve teslimiyet örneği olan Fatma'nın tersine güçlü ve bağımsız kadının simgesi haline gelmiştir. Kadının İslam'daki yeri dönemden döneme, bölgeden bölgeye ve sosyal sınıfa bağlı olarak büyük ölçüde farklılıklar gösterdi. Geçimlik ekonominin yeterli olduğu, yani ailenin bütün üyelerinin çalıştığı durumlarda zaman zaman hatırı sayılır bir nüfuz kazanmışlardır. Bazı ülkelerde eğitimli kadınlar mevcut sınırlamalara rağmen bağımsız hayatlar sürebildi. Kadınları tekrar eve kapatmayı hedefleyen kökten dinci atak kısmen kentsel bir tepki, bir kriz tepkisi oldu. Bu eğilim sadece İslam'a özgü değildir. Kökten dinciliğin palazlanmakta olduğu her yerde, her kıtada ve her dinde benzer tepkiler şu ya da bu ölçüde gözlenebilir. Ayrıca en muhafazakar Müslüman toplumlar bile bu konuda mutlak bir tavizsizlik sergilemedi. Ayetullah Hümeyni bile modern uygarlığı ortadan kaldırıp insanları sonsuza kadar prangaya ya da çöllerde yaşamaya mahkum etmek istemenin saçmalığından söz ederek kadınların televizyonda görünmesine izin vermiş ve doğum kontrolünü onaylamıştı. Ama tabii başka türlü baskılarla bunu dengeledi. Kadınların durumunu iyileştirmeyi deneyen Müslüman liderler de olmuştu. Türkiye'yi laik bir devlet haline getirirken Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881-1938 yaptığı gibi. Bu girişimin sonuçları henüz belirsiz görünse de Türkiye'nin Avrupa'ya kabul edilmesi halinde şaşırtıcı olabilir. Paris'te siyasi sürgün olarak uzun yıllar geçiren Kahire müftüsü Muhammed Abdu 1849-1905 İslam'ın içinde feminist bir hareket tasarlamıştı ve düşünceleri hala etkisini sürdürmektedir. Muhammed Abdu adının en iyi hatırlandığı ülke dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'dır. Burada İslam yüzyıllar boyunca Hindu ve Budist geleneklerini ortadan kaldırmaya kalkışmamış, ayrıca bireylerin Tanrı ile ilişkisinin kişisel bir mesele olduğuna ve insanları zorla Ortodoksluğa itmenin anlamsızlığına ilişkin son derece yerleşik inanca hiçbir saldırıda bulunmamıştır. İslam bu ülkeye tüccarlar aracılığıyla girmiş, ek bir doğaüstü korunma kaynağı olarak yerli halk tarafından benimsenmiş, pagan ve mistik geleneklerle kaynaştırılmıştır. Dolayısıyla Güney Denizi Tanrıçası pek çokları için manevi bir güç olmayı sürdürmüştür. Güneydoğu Asya'da yaşanan İslami Rönesans, Avrupa'dakinden önce gerçekleşen bu Rönesans hareketi, incelenmeye daha yeni başlanan yığınla Malezya kaynaklı el yazması sayesinde yakın geçmişte bir kez daha keşfedilmiştir. Bu tüccarlara sabit ve değişmez bir düzeni öngören bir dünya görüşü sunmamıştı. Tam tersine bilinmezlerle dolu, insanın içinden bir yabancı gibi geçtiği bir dünyaydı bu. Her şey mümkündü. Yoksullar zenginliği yakalayabilirdi. Ayrıca dini ibadetleri yerine getirmek zenginler için kurtuluşu garantilemeye yetmiyordu. Cömertliğin ve sadaka vermenin önemi vurgulanıyor, gösteriş düşkünlüğü kınanıyor, insanlar arasındaki eşitlikten söz ediliyordu. Bu şehir devletler Rönesans dönemi İtalya'sını ve Flandra'sını hatırlatıyordu. İslam'ın her zaman şark despotizmiyle ilişkili olduğu düşüncesi bir mitten ibarettir. Ticaret işinin kaçınılmaz hassasiyeti nedeniyle tüccarlar çok uluslu çeşitliliğe önem vermiş ve yaygın uluslararası ticari ağlar oluşturmuşlardı. Çinli, Hintli, Ermeni ve Arap tüccarlarla işbirliği yapan kozmopolit kişilerdi bunlar. Ve Endonezya, ticaretinin aynı zamanda Çin ticaretinin uzak doğuyu işgal etmekte olan Avrupalı tüccarlarınkinden çok daha hızlı gelişmesiyle zenginliklerinin doruğuna çıkmışlardı. Sonunda Batı'nın verimliliği karşısında yenik düşmüş olsalar da bunca zamanlık başarılı geçmişlerinden sonra bunu ancak geçici bir yenilgi olarak kabullenebilmişlerdi. Aşıkların İksiri'nin yazarı, Endonezya takım adalarının en saygın şairi Hamza Fansuri, Shakespeare'in bir diğer çağdaşı, her yerde ve her şeyde Tanrı'yı görmenin mümkün olduğunu ve insanlar arasındaki yüzeysel farklılıklar yüzünden yanlış hükümlere varmamak gerektiğini söylüyordu. Deniz ebedidir, kabaran denize bakıp dalgalar coştu dersin ama dalgalar değildir aslında coşan, denizin kendisidir. Buna karşılık bugün kökten dincilik İslam ve Batı dünyası arasına bir duvar örmüş ve iki dünyanın birbirine kucak açma olasılığını tamamen ortadan kaldırmış gibi görünebilir. Kökten dinci akımların pek çoğunda mevcut olan öfke ve şiddet gerçekten de uzlaşma kabul etmez gerginlikler yaratmıştır. Kökten dincilik kelimesi ilk kez 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestan mezheplerinde kullanılmıştır. Bugün Amerika nüfusunun yaklaşık dörtte biri bu yaklaşımı benimsemiş durumdadır. Japon halkı içinde yeni dinleri kabul edenlerin oranı da buna çok yakındır. Bunların hiçbiri diğerine benzemese de. Bir dünya görüşü olarak kökten dincilik tarihte defalarca kendini göstermiştir. Nüfusun büyük oranlarda arttığı, eski kurumların güçten düştüğü, ailelerin iş bulamadığı, çocukların kendi başlarının çaresine bakmak üzere hiçbir güvenliğin ve ruhsal desteğin bulunmadığı şehirlere gitmek zorunda kaldığı, zengin ve güçlü kesimin ahlaktan yoksun olduğu ve kendisine ait ayrıcalıkları bunlara ulaşamayanların önünde arsızca teşhir ettiği dönemlerde bir çeşit tesellinin ya da dinin imdada yetişmesi kaçınılmazdır. Örneğin Mısır'daki kökten dincilerin özellikle tepki gösterdiği şey şehirlerin dışarıdan gelenlere gösterdiği kayıtsızlıktır. Bütün şehirler yeni misafirlere karşı kayıtsızdır. Eski ahali her zaman yeni gelenlere öfke duyar. Pis işlerini gördürmek için onlara muhtaç olsalar bile. Şehirlilerin onları hem cezbedip hem reddetmesi ve göçmenlere yeterince iş olanağı sağlamaması karşısında her türlü temel haktan yoksun olanlar kendi başlarının çaresine bakmak zorundadırlar. Kökten dinciler arasında cahil ve yoksul olanlar kadar son derece yetenekli bilim adamları ve öğrenciler de vardır. Aralarındaki ortak yan farklı biçimlerde de olsa her ikisinin de dünyanın hiçbir yerinde istenmedikleri, dünya üzerinde yeteneklerini hayata geçirebilecekleri hiçbir yer ve gurur duyabilecekleri hiçbir başarı olasılığı bulunmadığı duygusuyla yaşamalarıdır. Kökten dincilerin aile değerlerini geri getirmek istemelerinin sık rastlanan bir nedeni, kendi ailelerinin bir zamanlar ailelerin çocuklarına verebildiği güvenliği, uyumu ya da destek ve ilgiyi onlara verememiş olmasıdır. Uzlaşmaz birer milliyetçidirler. Çünkü tüm vatandaşlarını koruyup gözeten ve hepsine öz saygı vaat eden ideal bir ülke hayal ederler. Erkeklere ve kadınlara özgü kardeşlik dernekleri biçimindeki örgütlenmeleriyle gençleri ailelerinden uzaklaştırarak ikame bir aile yaratırlar. Bu derneklerde pek çok kadın geleneksel giysileri içinde hem baskıdan kaçabileceği güvenli bir yere hem arkadaşlara hem de ait olma duygusuna kavuşur. Ayrıca sık sık örgütte aktif bir rol üstlenme fırsatını bularak gelecek nesli biçimlendirmeye katkıda bulunmanın tatminini yaşar. Cinsiyet ve yaş grubuna göre herkes ancak belirli rolleri üstlenebildiğinden rekabet asgari düzeydedir. Yaşları ilerledikçe bireyler yeni bir role atlama ümidi besleyebilirler. Orta çağa dönmekte olduklarını düşünmedikleri gibi modernizm krizine karşı uygun bir çözüm sunduklarından, gençlerin yoksunluklarını yenmesini sağladıklarından ve yeni bir ahlak yarattıklarından kuşkuları yoktur. Düşmanca bir dünyada yaşamanın yolu olarak pek çok insan körlemesine bir konformizmi yeğlese de bunun nasıl yapılacağı hala büyük bir tartışma konusudur. Kahire'nin en çok okunan gazetesi El Ehram'da okuyucu mektuplarına cevap veren Abdülvahap verdiği öğütleri Shakespeare'den, Balzac'tan, Aziz Francisco'dan, Dante'den, Einstein'dan ve Helen Keller'den alıntılarla süslemektedir. Her zaman olduğu gibi düşünürlerin sofistike fikirleriyle İslam'ın Galile'ye reva görülmüş zulmü tekrarlamaması gerektiğini ileri süren İranlı Abdülkerim Soruş, doğumu 1945 gibi öfkenin yerine koyacak umutsuzluktan başka bir şeyleri olmayan işsiz ve cahillerinki arasında büyük bir uçurum vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklarının ufuklarını genişletmesini istemediklerini, konukseverlik kavramının acayip fikirlere doğru çekilmesine karşı olduklarını, çocuklarını kontrol altında tutmakta ve onları başka çocukların olmadık davranışlarının etkisinden korumakta kararlı olduklarını, dolayısıyla modern hayatın iğrençliklerinin içeri sızamayacağı daha güvenli bir dünyaya çekilmeyi tercih ettiklerini söyleyen Hristiyan köktenciler yaşamaktadır. Latin Amerika'da, örneğin Venezuela'da yaygın olan Pentekostal köktencinci akımlar da ailede erkeğin üstünlüğünü vurgularlar. Ama bunlar büyük ölçüde ortalıkta görünmeyen işsiz babalara karşı bir çözüm olarak kadınların icat ettiği inanç biçimleridir. Kadınlar ailede erkeğe itibar sağlayarak onların onurunu kurtarmışlardır. Kendileri için itaatkar bir rolü kabullenişlerinin altında ise gerçekte yeni bir aile türü yaratma çabası vardır. Kadınların daha aktif bir rol aldığı, erkeklerin ise daha evcimen ve daha sevecen olduğu bir aile türü. Pentekostal, kişisel ilahi deneyimleri ve manevi yetenekleri iman gücüyle iyileşme gibi öne çıkaran, duygusal ayinlerle ve dinsel coşkularıyla ayırt edilen Hristiyan mezheplerinin bütününe verilen bir addır. Ekvador'da din değiştirmek, yeniden doğuş rekabetçi bireycilikle baş edemeyen kadın ve erkeklere yeni bir statü duygusu kazandırmış, kilise örgütlerinin etrafında karşılıklı sosyal ilişkiler kurmalarını ve sosyal güvenlik sistemi oluşturmalarını sağlamıştır. Kökten dinciliği aşırı dincilik olarak kestirip atamayız. Bu, bir zamanlar komünizmin olduğu kadar patlayıcı bir güçtür ve adaletsizlik ve kaybolmuşluğa karşı ondan çok da farklı olmayan bir tepkiyi temsil eder. Kökten dincilerin diyaloğa yanaşmamaktaki ısrarı anlaşılmadıkları inancına dayalıdır. Şiddete kucak açarak karşılık vermek elbette imkansızdır. Fakat çözümün yeni bir soğuk savaşta yattığına ancak hafızası zayıf olanlar inanabilir. Unutmamak gerekir ki İslam en müreffeh dönemini yaşadığı 10. yüzyılda yabancılara karşı cömert ve hoşgörülü davranmakta hiç zorluk çekmemiştir. Basra'daki halis İslam kardeşleri o günlerde şunları yazmışlardı. En yüce ve en mükemmel kişi Doğu İran'da doğmuş ve Irak, Babil eğitiminden geçmiş bir Arap'ın iman gücüne sahip, bir Yahudi kadar kurnaz, davranışlarında İsa Mesih'i örnek alan, Süryani bir keşiş kadar dindar, bir Yunanlı kadar bilime düşkün, kainatın sırlarını çözmekte bir Hintli kadar usta, fakat hepsinden önce manevi hayatının tamamında sufilik geleneklerinden ayrılmamış olandır. Önceki bölümlerden birinde düşünsel konukseverliğin Hindistan'da nasıl şiddetle boy verdiğinden ve nasıl dayanıksız bir yapı sergilediğinden söz etmiştim.